Evet sevgili BKE dinleyicileri, yine kısa bir aradan sonra bu sefer birlikteyiz. Ezgi merhabalar, nasılsın?
İyiyim tatlım, sen nasılsın?
Ben de iyiyim, nasıl keyifler?
Ya keyifler fena değil. Biliyorsun bu hafta bambaşka bir operasyona giriştim ve saçlarımı boyamaya karar
Evet,
verdim
yakından
çünkü.
takip ediyorum. Nasıl gidiyor?
Evet. Sonuca gelmeden yani aslında sondan başa doğru gitmek istiyorum sanırım bu hikayeyle ilgili. Şu an şöyle bir durumdayım. Odam hayvan gibi boya kokuyor. Resmen başım dönüyor şu anda. Yani programın ortasında Ebru Gündeş gibi bayılabilirim ve sen o noktada birkaç gün içinde dönme olur diye birkaç kere söylersen o hissiyatı tam olarak dinleyicilerimize verebiliriz.
Tamam,
Çünkü
tamam.
bitiremeyeceğim gibi hissediyorum programı. Bakalım.
Yani şeyi çok iyi bulmuşsun karantinada. Hani kendi kendine eğlenmenin çok güzel bir yolunu bulmuşsun. Bu
Evet.
bizi takip edenler bilir, bir son video paylaştık, bir kedinin uzay boşluğunda olduğu. O hale gelirsin gibi hissediyorum ben birkaç saat içerisinde.
Tam olarak oradayım aslında. Tam olarak bir çamaşır makinesi. Ama çamaşır makinesinin içi daha kimyasal bir şey kokuyor gibi düşün. Öyle dönüyorum şu anda. Böyle
Bugün
kahve falan içiyorum fazla.
muhtemelen böyle akşam yattığında o derin düşüncelere dalacaksın, yok olacaksın o kedi gibi. Oradan oraya boşlukta süzüleceksin.
Sanki hiç süzülmüyormuşumcasına enteresan bir update oldu bu. Bu süreçte gerçekten kendime eğlenmek ya da hani just to feel something meme'leri var ya, hani onun gibi şeyler yapıyorum. Hani tweet'te atmıştım geçen. Mesela bir gece bisikletle dışarı çıkıp karanlıkta Dönence dinleyerek bisiklet sürdüm. Çünkü Dönence benim atlatamadığım bir şarkı
Çok
mesela.
güzel bir şarkı bu arada ya.
Çok çok
İnanılmaz
güzel
yani.
bir şarkı. Her dinlediğimde gerilirim. Yani neden, şarkı ne anlatıyor ondan bile emin değilim ama böyle bana çok fazla şey birden hissettiriyor. Böyle iç organlarım sıkışıyor o şarkıyı dinlerken. O yüzden bir gece bisikletle çıkıp onu dinledim.
Ben de bugün
Öyle yani.
yürüyüşe çıktım. Nikahını beni çağır sevgilim şarkısını dinleyip hüzünlendim. Niye bilmiyorum. Bu kadar üzünlü olduğunu düşünmemiştim bu şarkının. İnsan belli bir yaşa geldikten sonra galiba I really felt that var ya, yani onu hissediyorsun. Özellikle 20'li yaşlarının yani ikinci kısmını yaşıyorsan, 25'ten sonraysan, bu tarz şarkılar, hani mesela 22-23'ken dalga geçtiğin şarkılar 26-27'ye geldiğinde aslında hiç gülünecek bir şey yokmuş gibi geliyor. Tam olarak o anı
Aynen
yaşadım ve
öyle.
şarkı hani öylesine bir listede denk geldi. İşte 70'ler Türkçe falan gibi bir listeyi dinliyordum. Bak, o şarkı çıktı, değiştirecektim. Ya, o kadar duygulu girdi ki adam. Dedim değiştirme ya, değiştirme.
Beyza'cığım, bu artık bizim realitemiz oldu tabii. İşte eskiler evleniyor, arkadaşlar evleniyor. Yani ay geçmiyor ki bir WhatsApp grubundan abi eski sevgilim evlenmiş mesajı almayalım. Maalesef o yüzden şarkılarda biraz daha bir etkilemeye başlamış
Ya ben
olabilir.
açıkçası bu korona olayı falan olmasaydı bu tarz konuları daha handle edebilirdim gibi geliyor, ama yani şu an zaten bu korona olayından dolayı yani bayağı kendimi hassas hissediyorum bu tarz konularda. Yani şu an kaldırabileceğim bir durum değil. Yani hani buradan eskilerime de sesleneyim. Ya öyle şeyler yapmayın, ani kararlar almayın. Aynı fotoğraflar gelmesin bana yani.
Ya zaten bir yandan da aklımı koşturuyor arkadaşlar evlenirsiniz
Bir
var
yandan da
böyle.
yani gerçekten.
Yani çayır çimen açılınca evlenirsiniz işte. Şu an hiç gerek yok yani buna. Böyle bir şova bence.
Abi şey de üzücü yani, evlilik planı yapıyorsun, işte diyorsun ki Haziran'da Temmuz'da evleneyim. Yani ne aksilik çıkabilir ki? Yani iki aksilik çıkabilir. Ya ayrılabilirsin, nişan atabilirsin, ya da yani böyle bir şey olabilir yani. Düğün, bugün iki kere böyle haberlerde şeyi gördüm, işte düğün dernek yapan şeyciler böyle isyan ediyorlar. İşte bütün düğünler iptal oldu, ekmek teknemiz gitti, birader 300 bin kişi ölmüş. 300 bin kişi ölmüş, tamam üzgünüm senin adına, ama yani nasıl olsa olur, Eylül'de evlenilir, Ekim'de evlenilir. Yani adam Temmuz'da yapmasın da Kasım'da yapsın. Ama işte bu tarz şeyler, o tarz şey, yani bu tarz konular biraz hassas oluyor galiba. Yani şey bile bir problem. Ben açık havada yapacaktım ya, nasıl kapalı yerde yapacağım gibi sıkıntılar olabiliyor. Yani bazı insanlar bunu dert ediyor. Hani mesela biz o noktaya gelene kadar yani en basic şey yok daha yanımızdan, değil mi? Hani Hani derdiniz o olsun, anladın mı? Derdin o olsun yani. Hani açık mekanda mı evleneceğim, kapalı mekanda mı evleneceğim? Yani bizde o problem yok çünkü daha ana malzeme yok. Yani evet, hiç problem, evet. Yani problemlere öyle bakmak lazım arkadaşlar. O yüzden hani bizim yaşıtımız olup şu anda en büyük sıkıntısı gerçekten hani Temmuz'a düğünüm vardı ya erteleyeceğim falan olanlar, ya sallayın arkadaşlar. Hadi 3 ay sonra evlen, ne olacak zaten? 30 sene 40 sene evli kalacaksın. Ha bir sene önce evlenmişsin, ha bir sene sonra evlenmişsin. Ben mesela hayatımda her şeye böyle bakıyorum.
E tabi.
Ha bir sene sonra...
Hiçbir zaman hiç.
Böyle bakmak lazım, yoksa öbür türlü geçmiyor.
Aynen öyle. Atlı koşturma sonuçta. Ben şeye takıldım bu arada, sen konuşurken dedin ya haberlerde düğün organizasyonu yapan insanlar ağlıyor falan diye. Mesela yani ne yapabiliriz bu konu hakkında? Bir yandan da onu sorguladım ben. Hani ne bileyim, haberin olayı biraz şey değil midir? İşte kamuoyu oluşturmak ya da hani ne bileyim devlet büyüklerine.
Yani kanka benimle alakalı yani bana sadece verdiği bilgi şu: Türkiye'de 280 bin düğün salonu varmış. 280 bin. Ve yılda 600 bin düğün oluyormuş. Bence gene de 280 bin düğün salonu çok yüksek. Hani baktığında düğün başına 3 tane falan düşmesi lazım. Niye bu kadar çok düğün salonu var anlamadım.
Abi 600 bin düğün dedin.
Evet. Yani 1 milyon 200 bin kişi evleniyor.
1 milyon 200 kişi nasıl evleniyor olabilir bir senede? İnanılmaz. Çok iyi rakam.
Yani 1 milyon 200 bin kişinin evlenmesi problem değil bence de. Mesela ikimizin de bu 1 milyon 200 bin kişinin arasına giremememiz. Yani ben yani abi ÖSS'de ilk işte 2000'e girmiş adamım yani. Nasıl 1 milyon 200 bin her sene yapılan bir şeyde nasıl 1 milyon 200 bine giremeyebiliriz ki? Aşırı saçma değil mi?
Ya işte bir her ömürde belki bir tane dereceye girme kapasitesi vardır Beyza abi, biz onu 2012
senesinde... Hayır, bazıları 5 kere falan da yapabiliyor bunu adam. 5 kere 1 milyon 200 bine giriyor. Ben yani biz mesela daha teki yatamadık, anladın mı?
Yani.
Ve şey de çok enteresan. Yılda düğün şeyinden 200 milyon dolarlık bir şeyi varmış bu işin. Hani piyasa ne denir?
Pazarı.
Pazarı varmış aynen. Çok yüksek bir pazar. Vallahi hayırlı olsun evlenenlere, evlenemeyenlere, öyle diyelim. Büyük bir pazarmış herhalde, o büyük pazarı göstermek için bir şey yaptılar. Haber yaptılar. Ya baktığında da bayağı, şimdi bizim hiç mesela sen diyorsun ya abi hani bunu niye gösteriyorlar ki? Bunun haber değeri ne diyorsun? Çünkü yani senin öyle bir durumun olmadığı için sen düşünmüyorsun ama 1 milyon 200 bin kişiyi etkiliyor. Bu ÖSS gibi bir şey. Yani ÖSS 2 milyon kişi giriyor her sene. Yani biz daha anlayamamışız ona Ezgi, ama Türkiye'de gerçekten çok büyük bir kitleyi etkileyen bir haber olduğu için sanırım yayınladılar.
Beyza bir şey söyleyeceğim. Seni ilgilendiren durum yok derken offend olmalı mıyım? Buna da olmalı mıyım? Çok kararsız kaldım ya.
Yani bence olmalısın Ezgi.
Olmayacağım ya.
Yani. Elbet o 1 milyon 200 bin arasına gireriz diye düşünüyorum ben de bir zamanda. Hani artık ne zaman olur bilmiyorum.
Şu an şey...
Aa, şunu da düşün. Şimdi bak mesela evlenemediğin case'i düşün. 30 atıyorum. 18 yaşından itibaren evlenebiliyorsun ya.
Evet.
30 yıl boyunca 58 kaç yaşına geldik? 48 yaşına geldiğimizde hala evlenememiş olursak aslında 30 çarpı 1 milyon 200 bin kişinin içine girememiş oluyoruz.
Ekstrem. Ekstrem. Ama bu bizim girmek istediğimiz bir derece mi? Yani mesela bekçilik sınavında dereceye girmek ister misin? Ya da işte bekçilik sınavına bir senede kaç kişi giriyor? Atıyorum 50 bin kişi giriyor. Şimdi ilk 50 bine giremedik diye üzülelim.
Kanka şimdi mi? Şey değil ama bak konu konuyu çarpıtıyorsun. Bak girebilmekle tercih yapmak arasında bir şey fark var. Yani ÖSS sınavına girersin, ilk bir kısma girersin ama tercih yapmazsın. O seninle alakalı olur. Ama biz şu anda giremiyoruz. Anladın mı? Yani biz girdik. Official olarak bu teklif alındı ve reddettik değil. Yani o ikisi arasında biraz fark var.
Ya benim aldığım gibi olduğum zamanlar oldu ama şimdi oralara çok girmeyelim ve geçiyorum bu konuya. Bu hafta önemli bir olay oldu.
Dolu dolu girdik ya muhabbete.
kesinlikle özlemişiz. Şeyler. Yani. Sana da hiç konuşmuyoruz Özel'den. Ya. Son iki gündür bir dertleşme session'ımız var ama bayağıdır konuşmuyorduk yani.
Ya ben de şey oldu, son bir hafta 10 gündür, hatta belki 2 haftadır falan. Artık o video call'lardan falan o kadar sıkıldım ki. Yani aynen, kendi arkadaşlarımla falan da böyle uzun uzun video call falan yapmak istemiyorum. Hani telefona da öyle hani uzun uzun bir şeyler yazmak istemiyorum. O yüzden yani, yoksa şey bir durum değil. Yani sana özel bir durum değil. Genel olarak hani kimseyle o kadar şey yapmıyorum. Biraz sıkıldım bu telefon sürekli dijital olarak insanlarla konuşmaktan. Çok benlik bir şey değil.
Ay, bende de var ya aynı konu. Gerçekten artık daral geldi yani. İlk başta hadi iyiydi, connect ediyorduk falan. Artık zaten konuşacak bir gündem de yok. Yani ilk başta yani
ben 8 haftadır evdeyim yani. 8 haftada evde olunca konuşacağım bütün konu da bitiyor.
Artık rüyamda falan sadece Twitter'daki insanları falan görmeye başladım. Hayal gücüm de gittikçe kısıtlanıyor. Çok korkunç yani. Bir de sürekli film falan izliyorum aslında. Hani dışarıda bir hayat olduğunu, bunların geçeceğini ve işte normale döneceğimi, benim de öyle geceler yaşayacağımı kendime, bilinçaltıma yansıtmaya çalışıyorum ama yok yani. Çok kısıtlı bir, mesela ev partisine gidiyorum rüyamda, maksimum eğlence bu yine evde oluyor. Yani neyse.
Güzel hayaller.
Buna da şükür. Buna da şükür, ne diyelim. Sonuçta sakinleşiyor gibi bir tık ortalık.
Evet,
Türkiye'de
evet,
de AVM'ler açılıyormuş.
Hayırlısı bakalım, inşallah Mayıs sonuna doğru bu işler birazcık daha şey olur gibi geliyor bana. Eğer böyle bir ani bir ikinci dalga falan yaşamazsak herhalde Mayıs sonu gibi yavaştan böyle birazcık normalleşiriz gibi geliyor.
Umarım. Ben geçen programda şeyden bahsetmiştim, hatırlıyor musun? Factfulness diye bir kitaba başladığımda.
Evet, evet.
Kitabı kesinlikle önerdiğime karar verdim herkese. Gerçekten iyi. Bana bir tık şey şevki verdi dünya hakkında, işte insanlar hakkında bir şeyler yapmaya dair, beni uzun zaman sonra tekrar motive edenmiş oldu. Bu konuyla ilgili hiçbir aksiyon almadım. Henüz şu anda sadece kitap okuyup hayal kurma aşamasındayım. Hı-hı. Ama belki bir gün olabilir. Kitapta şöyle bir muhabbet var. İşte 10 chapter'ı falan var kitabın. Her chapter'da bizim olayları yanlış yorumlamamıza yol açan içgüdülerimizden bahsediyor. Hı. Bunlardan bir tanesi benim üzerine çok uzun zamandır kafa yorduğum bir konuydu. İşte genelleme içgüdüsü diye. Sürekli böyle insan beyninin zaten binary düşünme olayı var ya, şuysa şudur, buysa budur. Hani o ihtimalini asla düşünmüyorsun. Ya odur ya budur şeklinde. Hı hı. Bunu bir süredir aşmaya çalışıyordum. Ama tabii ki zor olmuyor. Çünkü 25 yıllık bir yargılama, genelleme, kategorize etme geçmişi hı hı. var. Bunun üzerine çalışıyorum bu aralar. Ve hani baktığım zaman da böyle Twitter'a falan girdiğim zaman da artık sinir krizi geçirmeye başladım. Normalde eğlendiğim bir mecra olurken şu an sadece ya bir şeyi aşırı seviyor insanlar ya da bir şeyden aşırı nefret ediyor. Bu muhtemelen her zaman böyleydi ama belki ben bu kadar bulaşmamıştım bu konuya, bu kadar çok ilgilenmiyordum. Yormaya başladı yani, genel olarak her şey yormaya başladı bu süreçte beni.
Ya olabilir, ben de artık böyle özellikle Instagram'a falan normalde çok sık girmeme rağmen bu dönemde bayağı azalttım. Zaten şeyi de fark etmişsindir, insanların da artık böyle post paylaşımı, story paylaşımı bence azaldı. İlk böyle şeye girdiğimizde, ilk karantina başladığında herkes her anını paylaşıyordu. Yani yaptığı yemeği, yaptığı sporu falan, böyle her şeyi paylaşıyordu. İnsanlar da, bu da çok azaldı. İnsanların böyle post paylaşması falan da azaldı. Yani giderek böyle insanların motivasyonu da düşüyor. Yani ilk birkaç hafta okey, herkes bir şeyde böyle moodu yüksekti ama tabii şey gibi olmuyor. Yani Nil Hanım'ın dediği gibi, yani bunu bir koza olarak göremiyoruz ne yazık ki. Hani bir yerden sonra kafana kısılmış gibi oluyorsun. O yüzden muhtemelen birazcık da gerginlik var. Çünkü enerjimizi de atamıyoruz yani. Hani yürüyüşe de çıksan, şey de yapsan, aslında baktığında normalde sürekli dışarıdasın. Eve sadece işte geliyorsun işten sonra. Evde biraz duruyorsun, uyuyorsun, kalkıyorsun ve gene dışarıdasın. Bir yerden sonra ister istemez ev de basıyor insanı. Hiç böyle gergin oluyorsun. Yani ben geçen hafta, şimdi aile evindeyim. Geçen haftadan beri böyle son bir haftadır bir gerginlik var üstümde ama çok anlamsız bir gerginlik. İşte böyle şey tarzı kavgalar çıkarıyorum yani. İşte benim sandviçimi kim yedi? Anladın mı yani? Hani aslında bir sürü sandviç var evde. Hani o sırada bu sandviç tartışmasına hiç gerek yok ama böyle hani benim sandviçim neden yendi gibi tartışmalar çıkarıyorum ya da işte Survivor izliyoruz deli gibi. Hiç şey yapmıyorum. Survivor izliyoruz. Ben Survivor'da yani Acun başta olmak üzere herkese kızıyorum. Hani babam en son dedi ki yani bu kadar gerileceksen izlemeyelim. Yani sanki ben yarışıyormuşum gibi bir gerginlik var üstümde. O bence hani bir iki haftaya daha çıkmazsak daha da olacak gibi. O yüzden hani bir an önce bu normalleşmenin başlaması gelmesi lazım yani. Biz şeyimizi kaybetmeye başladık çünkü. O sabrımızı kaybetmeye başladık gibi hissediyorum.
Ya ben de geçen de şey düşündüm. En başta ne güzel ellerimiz 20 saniye falan.
Ya o ne saçma saçma işler yapıyorduk ya. Düşünüyorduk. Ya insanlar bile video falan çekiyordu şarkı söyler. Ya tamam abi de yani. Ne kadar ama şeydik yani hani neşeli.
Naif, çok naiftik gerçekten.
Yani gerçekten ya. Şey aldı bizi böyle hani. Korona bizi aldı böyle ölümlü dünyada diyor ya paspasla adam öldürdü. Yani bize gerçekten aldı böyle yere çaldı. Attı kenara. Bu arada dünyada toplam koronavirüsü 5 grammış. Yani 5 gramlık bir şey nasıl? Benim gerçekten aklım almıyor. 5 gram ya. 5 gram be kardeşim. Üflesen uçacak gidecek mahvolacak. Yani 5 gram bizi nasıl bu kadar bitirebilir ya? Gerçekten sinirlerim bozuluyor artık.
Çok enteresan bir veriymiş bu ya. 5 gram olması rahatsız etmiyor.
Genelde bu bilgiler tabii şeyde oluyor. Hani aile WhatsApp gruplarında. İşte Rabbinin gücü. Ha,
anladım.
5 gramlık koronanın dünyaya yaptığına bakın. Dünyanın büyüklerinin haline bakın. Paylaşımlar oluyor ya. O tarz bir yerden alınmış bir bilgi muhtemelen ama. Çünkü bana da o tarz aile grubundan geldi bu bilgi ama. Bence çok iyi mantıklı yani. Ben bu bilgiyi çok prim olarak kullanacağım yani. 5 gram abi korona falan diye. Yani gerçekten.
Ya mantıklı kesinlikle zaten. Sonuçta zaten bir mikroorganizmadan bahsediyoruz.
Tabii abi.
Ben ikna oldum ya. Zaten PMC olduğum için çok yatkınım böyle konularda hemen ikna olmaya. Ben aldım satın aldım ve bunu hemen satacağım.
Tabii abi.
Hemen satacağım bu program içerisinde.
Dünyada toplam koronanın miktarı 5 grammış.
Çok iyi, çok iyi. Beyza, aile içinde huzursuzluk çıkarmaya başladın demek. Millete
evet, evet.
Çatmaya evet, başladın. Evet. Neden? Toksik bir ortam yaratıyorsun insanların
insanın...
huzurunu kaçırıyorsan. Döneceksen dön kendi evine otur tek başına. Toksik
dönemiyorum ki kızım işte 3 kere izin istedim devletimizden. İzin vermiyorlar yani ikametgahım orada. Hani iş için dönmem lazım diyorum. Red diyorum her seferinde. Hani dönebilsem ben de hani burada bu gerginliği yaratmak istemiyorum ama yani sanırım bu şeyle alakalı toksik dedin ya hani aile evine geliyorsun. Başta çok iyi her şey. Canınlar, cicimler, keyifli bir dönem geçiyor. Uzadıkça bu durum. Yani durum uzadıkça yani aslında ayrılmak istiyorsun aileden ama bir yandan da işte rahatsın yerinde. Hani keyfin de iyi. Ya şimdi buradan çıkacağım böyle bir yer nasıl bulacağım? Soru işaretleri falan derken iş uzadıkça bir yerden sonra toksikleşmeye başlıyor. Aynı toksik ilişkilerde olduğu gibi aslında. Yani şu anda tam
aynen
olarak,
öyle toksik ilişkiler hayatın her yerinde.
Yani şu anda aslında anneme babama onlardan ayrılmak istediğimi söylemek istiyorum. Ama üzülürler diye söyleyemiyorum da. Bu yüzden gereksiz gerginlik falan çıkarıyorum yani.
Peki onların seni terk etmesini mi bekliyorsun? Mesela onlar seni terk edip yazlığa mı gitsin? Böyle mi sonuçlandırmak istiyorsun bu toksikliği?
Kanka yani şey, istiyor, şey istiyorum hani şey yapmaya çalıştım. İlişkiyi sabote etmeye çalıştım. Bir iki kere işte böyle sandviçten falan olay çıkararak, okey masasında falan kavga çıkararak. istedim ki yani bir gidin bir köye meye gitsinler bekledim ama onlar da yani bağımlılar bu ilişkiye galiba bırakmıyorlar yani.
Bazen de insan toksik bir ilişki içinde olduğunu çok anlayamayabiliyor. Yani sonuçta sizin 26 senelik bir geçmişiniz var.
Aynen.
Ebeveynlerim ve senin yani. Belki de anlamıyorlardır Beyza şu an bulandıklarını. Ya da bilmiyorum sabır mı gösteriyorlar olaylarını anlamıyorum. Onların da çok gidecek bir yerleri yok.
Ya onlar da 26 senesine harcamış yani. Şimdi dönüp de yeni bir tane Beyza bulamayız diye düşünüyorlar muhtemelen ama.
Aynen.
Yani bilmiyorum toksik ilişkilerde de böyle oluyor. İnsan gerçekten o işin içerisindeyken fark etmiyor. Ya şimdi ben de mesela gideceğim edeceğim diyorum ben eminim. Ben yarın İstanbul'a gideyim. Kanka bir hafta sonra sana diyeceğim ki ya kanka keşke gitmeseydim. Rahat değildim. Keyfim yerindeydi. Yemeğimi yiyordum. temiz evde oturuyordum falan diyeceğim. Sonra bir yazacağım annemlere. Aynı durum. Geri döneceğim Ankara'ya. Sonra bir daha diyeceğim ki ya ben niye döndüm? Sıkılmıştım zaten falan. Yani bu böyle devam edecek. Bu galiba doğanın kanunu gibi bir şey. Toksik ilişkiler hep böyle.
Acaba bu 600 bin düğünün kaçta kaçı toksik ilişkidir diye düşünmeye başladım.
Yani şeye bakmak lazım. Dünyada diyorum.
Mesela 2015'te dereceye girenlerde yüzde kaçı toksik ilişkidir acaba?
Ben şeye bakmak istiyorum. Türkiye'de bir yılda boşanan insan sayısı, boşanan çift sayısı. Oradan bir şey çıkarabiliriz bence. Bak geçen sene, kanka dur bakayım.
Şu an direkt baktın mı?
Evet. 150 bin kişi boşanmış geçen sene. Yani 150 bin çift bu arada galiba.
Dörtte biri boşanıyor yani.
Yani çok da, çok da büyük bir başarı değil. Bu şey gibi ÖSS'de başarılı olup üniversiteye girenlerin dörtte birinin okulu bitirememesi gibi bir şey. Ya okulu hiç bitiremeyeceğime hiç girmem, anlıyor musun?
Başladığım işi bitirmek istiyorum mu diyorsun ya da?
Başladığım işi bitiririm yani.
Anladım.
Bayağı yüksekmiş rakam.
Bir yastık var kocaman üzerim.
Bu zaten şey diyorlar ya, bu koronadan ötürü bu boşanmalar çok artacak diyorlar.
Muhtemelen.
Artar kesin.
Boşanma avukatları şu an...
İnsanlar çünkü... Ya şimdi ya şunu düşünmek lazım. Evli olan insanların işte %4'te 1 zaten boşanıyorsa acaba o geri kalan 4'te 3'ünün kaçı gerçekten bir şey paylaşıyor? Yani kaçı gerçekten böyle hani bir... Bizim düşündüğümüz evlilik hayatını yaşıyor. O da ayrı bir konu yani. Evli olup toksik ilişki yaşayan insanlar bile muhakkak var. Yani
tabii
bu ki. Sadece evlenince toksik ilişki bitiyor gibi bir şey değil ki.
Ya bu konuya dair bir tane sana da önerdim ama izlemedin muhtemelen. Daniel Schloss'un Jigsaw diye bir şeyi var, stand-up'ı var. Daniel Schloss İskoçyalı bir abimiz. Abimiz de değil bu arada, 26 yaşında falan, inanılmaz kıskandım çocuğu. Bayağı komik. Böyle dark bir tarzı var. Netflix'te de var. Sorulmadan da söyleyeyim. İkinci bölümü Jigsaw. İşte böyle alakasız şeylerden giriyor. Önce böyle bir vegan nefret fankusu, inanılmaz komik. Benim normalde tabii ki herhangi bir kesimle bir derdim yok ama genel olarak dark humor'dan hoşlanan bir insanım. Neyse anlatıyor, böyle bir şekilde geliyor dağınık bir sürü düşünceler. En sonunda ortasında falan stand-up'ın işte babasıyla yaşadığı bir diyalogdan bahsediyor. Babası hayata dair bir analoji yapıyor. Çok anlatmayayım oraları. Ondan sonrasında çocuk bu analoji karşısında 8-9 yaşında falan bunu duyduğu zaman bütün dünya görüşü alt üst oluyor ve ondan sonra ilişkilere bakışı da bu, yani ilişkilere bakışının 8-9 yaşında şekillenmeye başladığını düşün, korkunç bir şey. Eminim bayağı zorluk çekmiştir bu konuyla ilgili. Sonuçta işte ilerle işte eski kız arkadaşından bahsediyor. Onun ne kadar toksik, deli falan bir insan olduğundan bahsediyor. Sonra bir şekilde bitiriyor. Şimdi can alıcı noktaları anlatırsam izlemenin bir anlamı olmayacağı için buraları pas geçiyorum ama sonrasında bunu izledikten sonra ben şeyden çok etkilendim. Öncelikle adamın anlattığı şeyler benim ilişkilere dair bakışımı inanılmaz güzel ve komik bir şekilde aktarıyor. Çünkü adamın söylediği şey şu: genelde insanların bir ilişkiye başlama ya da ona aşırı derecede tutunma sebebi hayatlarındaki kocaman bir boşluk. Yani sen henüz kendini gerçekleştiremediğin, kendini sen eğer %20 kadar seviyorsan, ki yani gerçekten bence genel olarak benim tanıdığım pek çok insan self love konusunda
kendini sevmiyor mu?
Kendini sevmiyor, aynen. Bu yüzden sen kendini %20 seviyorsun, seviyorsan seni %30 seviyesinde seven birine tutulabiliyorsun ama bu çok az. Bu çok az. Bu iyi bir şey değil. Ve muhtemelen o insan da kendini çok sevmiyor ve böyle bir saçmalıklar silsilesine yol açıyor. Bence hani pek çok toksik ilişkinin kaynağı ve hatta pek çok ilişkinin kaynağı da bir tık burada yatıyor aslında, kendimizi sevmememizden. Böyle olunca hem karşı tarafla birbirimizi darlamaya başlıyoruz. Sürekli kendini sorgulayan, kendini kötü hisseden, karşı tarafın söylediklerinden dolayı bir hale bürünüyorsun. Ve gittikçe kendini daha da kaybediyorsun. Böyle herhalde bu bir tık da Stockholm sendromu gibi bir şey mi oluyor? Ne oluyor? Hem de ya da işte senin de dediğin gibi hani bir şekilde bağımlı hale geliyorsun bu olaya ve yeniye de shift etmek çok kolay gelmiyor herhalde.
Evet.
Gibi şeyler düşündüm uzun uzun yine. Böyle. Sence ya, nedir toksik ilişki?
Yani dediğin şeylerin çoğuna katılıyorum tabii ki. Onu da izleyeceğim bu arada. Bence toksik ilişki birazcık ya bu şeyi de değerlendirmek lazım. Hani kişiden kaynaklı mı? Ondan çok emin değilim. Çünkü ben atıyorum biriyle bir şey yaşıyorsundur. Karşısındaki kişi o kadar toksik gelir ki sana. Abi ayrılırsın, o kişi sonra biriyle birlikte olur ve aşırı mutlu olur mesela. Bunu da görürsün. Dersin ki yani ulan bana mıydı garezi? Aslında bence olay hani kişiden bağımsız kişinin toksik olması değil de bazen iki kişinin çok gerçekten şeyi uymuyor. Yani olmayacak bir şeyi oldurmaya çalışıyorlar. O dönemde de ilişki böyle kendi içinde böyle hani canlı bir varlık olarak düşünürsen kendi kendine içinde zehir üretmeye başlıyor ve bir yerden sonra hani hastayı kurtaramıyorsun. Kanserli hücre gibi düşün bunu. Yani.
Doğru. Doğru.
Nedir,
doğru.
Nedir desen ya bence kesinlikle şu şimdi atıyorum kangren olduğunu düşün, tamam mı? Allah korusun. Elin kangren oldu. Ne olursa olsun elini kestirtmek istemezsin. Yani her türlü dursun istersin, anladın mı? Bir şekilde iyileşeceğini düşünürsün. Yani iyileşmeyeceğini gelip sana doktor söylese dahi iyileşeceğini düşünürsün ve hani onun kesilmesini istemezsin ama kesmezsen aslında bütün vücuduna o zehir yayılacaktır. Bence toksik ilişki tam olarak böyle. Yani ne kadar uzun süre bekletirsen o kadar aslında sana da karşı tarafa da zarar veren bir şey. Yani bu toksik ilişkinin sebeplerini tabii ki de ayrı ayrı konuşabiliriz. Kişilerin davranışları, işte hayata bakış açılarının farklılıkları, bulundukları ülke, şehir, hatta sokak, ortam bile bu ilişkiyi toksikleştirebilir. Bir sürü sebep var zaten. Şu an seninle konuşmaya başlasak bir bu kadar daha konuşmamız gerekir ki bence zaten bunun bir de devam serisini yapalım. Bize bir de toksik ilişki yaşayan kişiler ulaşsın. Instagram'ımız üzerinden bize bir anlatsınlar yaşadıkları toksik ilişkileri ve nasıl toksikleştiğini.
Hele bu toksik ilişki nasıl oluyor?
Evet, yani şeyi de değerlendirmek lazım. Yani iyileşen de vardır muhakkak. Yani ben görmedim etrafımda bu arada. Sen gördün mü?
Yok.
Ben hiç iyileşen toksik görmedim.
Kendilerini iyileştirmelerinden
bahsediyorum. Yani kendin iyileşirsin yani eğer ilişkiyi bitirin. Yani ne olursa olsun bir şey bittikten sonra ne kadar çok sevsen de, çok şey yapsan da bir ilişki toksik olduysa ve o ilişkiyi bitirmeyi başardıysan bir yerden sonra iyileşiyorsun. Çünkü aslında o toksik ilişkinin içerisinde ne kadar devam etmek istesen de aslında mutlu değilsin. Ne sen mutlusun ne karşındaki kişi mutlu. Ama bunu işte o ilişki içerisindeyken görmüyorsun. Yani bırakmak istemiyorsun, bitirmek istemiyorsun. Harcadığın emeği düşünüyorsun. İşte daha önce geçirdiğin güzel günleri düşünüyorsun. Yine öyle olur falan diye umuyorsun ama o iş öyle olmuyor. O yüzden yani genelde toksik ilişkileri bir yerde sağlamak lazım. Sizin için toksik olan biri başka biri için toksik olmayabilir bu arada. O da sizinle alakalı olabilir.
Belki de siz toksiksiniz.
Belki de siz toksiksiniz bu arada. Hani onu da bilemeyiz. Ya tabii ki belli başlı hareketler var hani ilişkiyi toksik olmaya yönlendirecek. Yani bir kere ilişkide eğer kendinize özgüveniniz yoksa ve bunu da sürekli olarak karşı tarafı baskı altına almaya çalışarak ya da karşı tarafı desteklemeyerek gösteriyorsanız bu ilişki bir yerden sonra toksikleşmeye başlar. Bu çok nettir yani. Ya da işte birini kısıtlamaya çalışıyorsanız yani bu işte kıyafetine karışması da olabilir. Gece dışarı çıkması da olabilir. Bambaşka bir kadının işte atıyorum erkek arkadaşının işte arkadaşlarıyla buluşmasını kısıtlaması dahil ilişkiyi toksikleştirir. Yani ben bu konuda çok bence net. Herkesin ilişki başlamadan bir gün önce nasıl bir hayatı varsa ilişki başladığında da tabii ki o hayata devam etmesi gerekiyor. Yani tabii ki şeyden bahsetmiyorum yani ne denir işte her gece işte geziyordu, eğleniyordu. Şimdi ilişkiye başladık öyle olmasını istemiyorum. Tabii ki de bir noktaya kadar denilebilir. Bu direkt kısıtlama değil. Bazı şeylerin belli sınırı olur. İki taraf konuşup anlaştığı sürece ama genel olarak insanların birbirlerinin hayatını ve birbirlerinin seçimlerini kısıtladığı noktada ilişki toksikleşiyor. Bence. Sana zarar vermeye başlıyor. Öyle.
Şu an şey aklıma geldi. Gördüğüm ilk toksiklik. 7. sınıfta falan. Ne kadar erken.
ilk Gezge'ye çok üzülüyorum ya. Gerçekten böyle şey yani 7. 8. sınıftaki küçük Ezgi'yi görsem yanıma oturtup bir kafasını okşar geçecek bunlar demek isterim ya.
Çok şu an inanılmaz bir dram geliyor bu arada.
Anlat.
Hatta geçen de bu yine aynı döneme ait başka bir dramatik anımı düşündüm ama onu başka bir programda anlatırım belki. Şimdilik bu drama yeterli. Neyse bir tane erkek arkadaşım var. Ama 12 yaşındayım. Yani o da 12 yaşında. Bir tane de yakın bir tane erkek arkadaşım var. Hani birinin adı Ahmet olsun. Erkek arkadaşımın adı. Diğerinin adı Mehmet olsun. Ahmet'le Mehmet'in bir noktada bir arası bozuldu. Sınıfta bir savaş çıktı. Sınıfta 46 kişilik bir sınıf. Böyle herkes birbirine kağıt atıyor falan bir şeyler oluyor bilmem ne. Ve sınıf ikiye bölündü. Benim de bir tarafta erkek arkadaşım var. Öbür tarafta da yakın arkadaşım var. Hani bir orta yol çözümlerine çalışıyorum ve bir tık da Serde delikanlı kız havası olduğu için bir tık arkadaşımın tarafını tutuyor gibi durum oluyorum.
Ezgi her zaman arkadaşlarını tercih ettim biliyorsun değil mi? Yani
evet, evet.
12 yaşında da 24 yaşında da hep ben seni arkadaşlarını tercih ederken buldum. Ve hep kazıklandım.
Aynen öyle.
Yanlış karar kardeşim. Sonra diyorsun ben niye 1 milyon 200 bin arasına giriyorum? Acaba neden?
Ama bak şimdi ondan sonra bu sınıf savaşının ertesinde o akşam falan olabilir ya da bir sonraki akşam erkek arkadaşım sonra ayrıldık galiba. Erkek arkadaşım bana MSN'den bir şarkı gönderdi abi. Şarkı ne? Norm Ender eksik etmek. 12 yaşındayım. Şok oldum. Şok
neden?
Oldum böyle hani. Yani ve ben o zamanlar gerçekten böyle Barbie çizme giyen hani sınıfın çalışkanlarından falan hani Barbie'li çizmelerim var. Gelen şarkıya bak şoka girmiştim ve inanılmaz kırılmıştım bu konuya dair.
Ağladın mı Ezgi?
Gördüğüm bir toksiklik emaresi tabii ki ağladım çılgınlar
ya.
Gibi. Dram.
Şu an bile neyse, gördüğüm... darlandığını hissettim.
Bayağı darlandım ya yani. Normal bir şey değil çünkü aslında. Muhtemelen hani karşı tarafla ilgili bu arada hani küs falan değiliz şu anda. Bir muhabbetimiz de yok ama sağdan soldan takipleştiğim bir insan. Yani asla hani no hard feelings. Ama o zamanlar aslında yaptığı şey bayağı kötü ve yani bilmiyorum. Kimsenin kimseye yapmaması gereken bir şey bence.
Ya işte zaten mesela bazı ilişkiler var ya yani. Hani benim şu ana kadar öyle bir şeyim olmadı ama mesela ben bazı şeylere çok yoruluyorum. Mesela bir ilişki içerisinde işte birbirlerine bağırarak ve küfrederek konuşma mesela benim asla böyle şey yapamayacağım bir şey yani. Bence toksikliğin çok üst level'ı o. Yani böyle en ufak kavgada birbirlerine eski defterler açıp her şeyi suratına vurma, küfretme, işte bağırma, çağırma bunu yani kesinlikle yaşayan kişiler vardır muhakkak. Bana mesela çok enteresan geliyor. Yani nasıl hani bu seviyede bir şeyler konuşup ondan sonra normal hiçbir şey olmamış gibi dönebiliyorsun ki. Çok büyük bir toksiklik seviyesi bence. Bir insanın kendine yapmaması gereken bir şey gibi hissediyorum.
Kesinlikle ama bu konuyla ilgili bir anımı anlatmayacağım. Belki programdan sonra anlatırım. Bir programa zaten, bir Ezgi draması yeter.
Zaten ben böyle konuşuyorum. Ben hani yaşamadım böyle bir şey falan. Senin sesin kesilince böyle şey oldum. Mikrofonu falan mı bozuldu bunun dedim. Hani hiç böyle evet falan diye yorumlamadın. Böyle işin sonunda şey dedim yani muhtemelen mikrofonu falan bozuldu. Sesi çıkmıyor falan diye düşündüm Ezgi. Yani olabilir yani. Tabii ki de geçmişte yaşamış da olabilirsin. Sıkıntı değil ama. Bunlar da mesela toksiklik göstergesi baktığında.
Ya bu eski defterleri açma mevzusu kesinlikle büyük bir... Ya zaten hani bağırma küfretme falan geçtim. Hani bunları konuşmayacağım bile. Hani çok basics bunlar da. Eski defterlerin durup durup açılması...
Çok büyük toksiklik. Işte, çok büyük.
Çok büyük toksiklik
çok büyük.
Ve...
Yani ben mesela hani çok... Yani... Böyle geçmiş defterler açılıyor ya da böyle geçmiş defterlerden kastım da yanlış anlamayın işte sen şununla görüşmüştün konuşmuştun gibi şeyler bile değil. Hani sen bana orada şunu demiştin, sen bana orada bunu demiştin gibi konular var ya. Yani insan şey diyor hani dilime eşek arısı soksaydı da anladın mı? söylemeseydim yani. Çünkü şeyden değil, söylediğin şeyin pişmanlığı değil. Yani o olayın konuşulması artık bir yerden sonra o kadar adımı böyle bayıyor ki. Hani diyorsun ya Allah aşkına ya gerçekten mi? İnanılmaz. Yani. Bu gerçekten... Büyük bir toksiklik yani.
Gerçekten bazı insanlar böyle adeta senin amel defterini tutmaktan sorumluymuşçasına hani her şeyi aklında detaylı detaylı tutup sonradan ısıtıp ısıtıp karşılaşıyor. Ve hani mesela bir kere tartışırsın tamam hani bunun, aynı konunun 10-15 defa tartışıldığı durumlar yaşadığım oldu. Ve gerçekten, gerçekten artık bir noktadan sonra duvarı falan yumruklamak istiyordum.
Şu an yani. Bazı anılar geldi gerçekten yani sinirimden şimdi kendimi falan boğazlayacağım. Yani gerçekten no way ya. Yani gerçekten bunu kimse kimseye yapmamalı arkadaşlar. Yani böyle bir şey yok. Böyle bir yani gerek yok yani bir de.
Kesinlikle.
Çok üzülüyorum.
Bu arada hep hani...
Hani muhtemelen biz de belki birilerine yapmışızdır şu an hatırlamadığımız bir şeyler olabilir tabii de. Ben çok açıkçası...
Ben kimsenin amel defterini tutmadım.
Ben de kimsenin amel defterini tutmadım açıkçası yani. Geçti gitti çoğu şey hani çok ekstra bir şey olmadığı sürece ama... Yani zaten benim mantığım şu eğer ki hani... biriyle bir şeyler hani olmadıysa devam ettirip sonra ona sen bunu yapmıştın bunu etmiştin diyorsan bırak abi bırak yani demek ki sen o şeyi atlatamamışsın ne olduysa sana kızdı mı bağırdı mı çağırdı mı kavga mı ettiniz ne oldu yani hani bunu sürekli arka plana atıp ki en çok bu arada bu amel defterini tutan kişi de yıpranıyor bence hani diğer taraf tamam o konu konuşulduğunda darlanıyor belki de yani şey yapan hani o amel defterini tutan arkadaş insan şey diyor ya bu insan bu karşımdaki kişi hani bunları yani güzel o senin güzel beyninde niye bunlar yer ediyor ki yani bu kaç megabaytlık şey yani belki gigabaytlık sil abi geç sil yani bunu mu konuşacağız yani gelmiş bir sene önceki olayı konuşuyorsan hala bu gerçekten bir toksiklik belirtisidir.
Hayır bir de kötü şeyleri bu kadar akılda tutup iyi şeylere dair neden herhangi bir sinyal, feedback ya da bu defterler açıldığı zaman neden hiç onlar konuşulmaz mesela. O da ilginç yani. Hani ama
İyi şeyler mi?
Yani hep solumdaki melek gibi yazmana gerek yok. Biraz da sağ taraftaki gibi çalışabilirsin bence.
Evet,
yani, düşünüyorum ben bu insanları.
Bu insanoğlu ya yani bu her konuda geçerli bir insanı. 40 yıl sırtında taşırsın bir gün indirirsin aa beni taşımıyorsun der bu çok nettir yani bir ilişkide de yani genelde ilişkiler bittiğinde şu olur mesela çok fazla arkadaşınız olmuştur dertleştiğiniz ettiğiniz herkes şunu der ben şöyle emek verdim şöyle şeyler yaptım böyle şeyler yaptı değerimi bilmedi diğer tarafla konuşsan o da aynı şeyi söyler yani çünkü kimse aslında o iyi şeyleri çok hafızasında tutmuyor ya biz şöyle günler geçirdik diyordur belki ama ya işte atıyorum bu kız ya da bu çocuk benim için ya şunu da yaptı şuna da çabaladı bunu da etti hani bak böyle bir şey de vardı değil ya bana orada şöyle bir şey demişti ya da öyle bir gün geçirmiştik deyip her şeyi silebiliyor yani bilmiyorum belki de biz yani şu an bu bahsettiğimiz de aslında bizim hep böyle 20'li yaşların başlarında gördüğümüz toksik ilişkilerle alakalı. Yani öyle bir kavram var ya herkesin değil ama çoğu kişinin yaşadığı 20'li yaşların başında yaşadığın uzun ve toksik
benim
ilişkiler.
Benim için 10'lu yaşların başında.
Yani o yüzden belki böyle düşünüyoruz. Belki belli bir yaştan sonra olgunlukla birlikte bu az önce konuştuğumuz şeyler azalarak bitiyordur. Umarım bitiyordur. Ama
umarım.
Bitmiyor da olabilir yani insan çünkü değişiyor mu değişmiyor mu ondan emin değilim. Bazı insanlar değişmiyor bence.
Yani belki bir tık yaşla birlikte ve deneyimle birlikte gelen özgüvenle bunlar yenilebiliyordur diye umut etmekten başka bir çarem yok. Bu arada hep hani kadın erkek ilişkileri üzerine bunu konuştuk ama aslında arkadaşlar arasında da böyle şeyler
toksik
yaşanıyor.
Toksikler var.
Kesinlikle yani benim başıma gelmedi bu arada galiba.
Hı hı.
Ama bu konuyla ilgili acı çeken pek çok arkadaşım oldu. Yani bu konuyla ilgili yapılabilecek en mantıklı şey bir an önce bitirmek. Çünkü hep geriye bakıp iyi anları düşünüp bir noktada düzeleceğini umut ettiğin şeyler genelde düzelmiyor. Yani
abi,
o yüzden...
Benim de hani öyle toksik bir arkadaşlığım olmadı sanırım. Hani düşünüyorum şu anda da hani öyle işte... Önceden çok iyi oldum sonradan aram bozuldu ama bir şekilde arkadaşlığımı devam ettirmeye çalıştığım insanlar olmadı ama bu tarz şeyleri gördük. Ya aslında o şey et dediğin gibi yani ilişkiden hiç farklı değil yani o da bir toksiklik yani karşı tarafın sürekli seni yıprattığı ya da senin karşı tarafı yıprattığın bir sürecin içerisinde ilişki türü ne olursa olsun girmemek lazım. Çok saçma çünkü yani değmez yani hani o kişiyle bitirdiğin ilişki yani bir sene sonra belki de ya ne yapıyormuşuz biz diyeceğin bir duruma dönecek muhtemelen. O yüzden BKA'ya olarak bizim naçizane önerimiz sizlere toksik ilişkilerden uzak durmanız diyebilir miyiz Ezgi'cim?
Kesinlikle. Benim ikinci bir mesajım da dünyada 7 milyar tane insan var.
Sen bu sen inanılmaz buna çok bağlanıyorsun. Çok tutunuyorsun. Beni...
Evet. Yani...
Doğru söylüyorsun ama.
Sınırsız Beyza.
Yani bu tarz şeyler.
Yani sınırsız gerçekten.
Yani nedir yani? Annene babana kardeşini seçemiyorsun tabii ki. Ama yani onun dışındaki her şey senin seçimin aslında. Yani aynen, nasıl bir ortamda olmak istediğin, nasıl insanlarla konuşmak istediğin, nasıl insanlarla birlikte yaşamak istediğin tamamen aslında senin seçimlerinle alakalı. O yüzden kimsenin de hani burada bizi dinleyen ve bir toksik ilişkinin içerisinde ve işte yani bir türlü bitiremem, işte yapamam edemem diye düşünenler varsa bu hayatta hiçbir şey şey değil. Nasıl diyeyim? Sizin sonunuz değil.
Vazgeçilmez.
Ve kimse vazgeçilmez değil zaten. O yüzden sizi mutsuz eden her şeyden olabildiğince uzaklaşmanız lazım diyelim.
Evet, biz iki ablanız olarak bunu tavsiye ediyoruz.
Yani ve... Kelin zaten Kelin tavsiyesi ne denir? Bir bunun terzi kendi söküğünü dikemez mi? Berber mi? Kel bir şey mi? Bir
Kelin,
örnek verdi
Kelin merhem
ama...
olsa. Kelin merhem
aynen,
olsa.
Aynen. Aynen öyle. Yani. Biz de biraz öyle bir durumdayız ama bunların hepsi bizde sonuçta gelmişiz 26 yaşımıza Ezgi. Yani bizim de bir kesinlikle. Herhalde bir tecrübemiz vardır artık zaten 20'li yaşların başından itibaren diyoruz sonuçta.
Onlu. Onlu.
Sen aynen 10'lu yaşların başından itibaren yaşadığın şeyler.
O zaman...
Bugün o yavaştan. Zaman şimdilik kapatalım ama şeyi tekrar edelim. Bize Instagram'dan ulaşın. Toksik bir ilişki yaşadıysanız belki önümüzdeki programda bu sefer daha derinine ineriz konunun. O zaman Ezgi'cim bugünlük bu kadar
ben
diyelim mi?
İki şey söylemek istiyorum.
Tabii.
Birincisi artık başka kanatlar altında yaşayamamın bugüne kadar çaldığı şarkıları içeren bir playlist var Spotify'dan
evet.
Arkadaşlar. Arkadaşım Hanife sağ olsun emek bunu yaptı.
Gerçekten.
Şu an mevcut.
Teşekkür ederiz. Harika.
Kesinlikle. İkinci teşekkür de internet arkadaşım Yiğit'e. Kendisiyle 2013-2014'ten beri falan takipleşiyoruz sanırım. Ve kendisi sesle ilgileniyor. Bizim ses kalitemizi arttırıp
daha dinlenebilir.
Evet, sevenlerimizin kulaklarını, pasını silebileceğini söyledi.
Söyledim
ona da işte. Teşekkür edelim. Aynen.
Çok teşekkür ederiz gerçekten.
Evet, hoşça kalın.
Sizleri öpüyoruz. Görüşmek üzere.
Hoşça kalın.